Sosyalbilimler.org'un sponsorluğunda hazırladığımız Apokrif Podcast'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Şeyma merhaba.
Merhaba Talha. Yeni sezondan merhaba.
Evet, yeni sezon. Dördüncü sezona başladık. Bölüm 31. Aslında epey de olmuş.
Evet.
En son 30. bölümde 3. sezon finali yaptığımızda koronavirüs eve dönüş başlıklı bir podcast yapmıştık. Virüs salgını başlamıştı. O tarihlerde işte daha belki yolun başındaydık denilebilir. 18 Mart'ta yaptık programı. 28 Nisan, aradan bir ay 10 gün geçti ve biz yeni bir kayıtla tekrar sahaya döndük diyelim. Tabii koronavirüs meselesi bitmiş değil.
Devam ediyor.
Gün bir aşırı devam ediyor. Nasıl durumlar? Bu 40 gün önceki podcast yaptığımız duruma göre birçok şey değişti aslında. Yani aslında birçok şey değişmedi de sanki ağırlığı birazcık daha artmaya başladı.
Evet, yani şimdi zaten vebayla birlikte de konuşacağız ama dediğin gibi yani o şeyi artık hissetmeye başladık. Şimdi eve dönüşte konuştuğumuz şeyler yine biraz ihtimaller üzerine, işte neler olacak ya, işin şaka boyutunda biraz daha az ciddiydi. Şimdi çok daha ciddi bir noktaya geldi.
Evet, orada bir yeni bir şeyle karşılaşmış olmanın getirdiği bir şey de vardı. Hani biraz keşfetme meselesi, şimdi yaşama meselesi de var sanki. Yani orada çünkü birazcık uzaktan bakıyorduk. Daha yeni yeni bazı tedbirler alınabiliyordu falan. Şimdi uzun bir zamandır Türkiye'de mesela yaşadığımız ülkede büyük şehirlerde hafta sonları falan ya da işte resmi tatillerle birleştirilerek bazı kısıtlı sokağa çıkma yasakları falan yapılmaya başlandı. Ölü sayıları artıyor sürekli. Vaka sayıları artıyor. Ama sanki bir yerden sonra da aslında bugün konuşacağımız konulardaki nereden bir tanesini de aslında görebiliyoruz. Bu rakamlara sanki bir yerden sonra insan alışıyor gibi. Hatta pek dikkat etmiyor gibi. İlk zamanlardaki gibi değil mesela. O da bir tuhaf bir şey sanki.
Evet, öyle oldu. Yani zaten hani şey, haneler arttıkça şeydeki hani sayılardaki bir yerden sonra artık sonuna bakmaya başlıyorsun ya da başına. Mesela ben uzun zamandır takip etmiyorum. Evet. Ama şöyle de bir şey oldu. Artık hani onlar birer sayıdan ibaretti, evet. Ama yakınımıza da gelmeye başladı.
Evet.
Yani camı açtığımız zaman şöyle iki komşu yani ya işte şunda da çıkmış, bunda da çıkmış diyebiliyor ki ben zaten bunu bizzat yaşadım ailemde o çıktığı için. Ve işte ağırlığı da muhtemelen buradan geliyor. Yani o uzaktaki sayılar biraz sayıdan ibaretken kimimiz için artık sayıdan evet. ibaret de olmamaya başladı.
İşte zaten bu akşam da konuşacağımız Camus'un vebası da belli noktalarda bu hikayeyi aslında anlatıyor gibi. Mesele sana gelene kadar uzakta konuşulan bir şey gibi gözüküyor. İşte kendini mağarana çekildin, evinde kaldın, ihtiyatlı davrandın. Tamam, güzel. İlk 4 gün, 5 gün, 6 gün Sağlık Bakanlığı'nı takip ediyorsun. Belli bir yerden sonra sadece haberler üzerinden bakıyorsun. Sonra haberi de bırakmış oluyorsun. Birileri diyor ki işte bu akşam işte 120 kişi ölmüş, 150 kişi ölmüş falan. Böyle oluyor. Sonra pat diye bir bakıyorsun. İşte annen, baban her neyse birinci derece, ikinci derece bir akraban pat diye koronavirüs teşhisi konuluyor. O an işler değişiyor. Acaba hep böyle mi devam edecek? Ya da mesela diyelim ki koronavirüs sebebiyle ailesini, yakınını, çok sevdiği insanları kaybetmiş insanlar da mesela ilk günlerdeki gibi olacak mı? Ya da 20. günde nasıl olacak? 50. günde nasıl olacak? Çünkü herhalde şöyle bir şey oluyor. Tabii şu an konuşmak biraz kolay olabilir. En azından ya kırmızı kaybetmiş bir durumda değiliz. Ya da
Evet.
kendimiz bu hastalığa yakalanmadık. Ama bu ihtimaller olsaydı belki daha farklı konuşabilirdik. Ama şurası sanki uzaktan bakıldığında şurası konuşulması gerekiyor gibi bir yerde. Direkt olarak konumuz bu olmasa da. Bireysel olarak yaşanan bir mesele olsaydı, yani kişisel bir yazgı söz konusu olsaydı belki çok daha büyük sıkıntılara gebe olabilirdi. Toplumsal bir yazgı olmaya başladığı andan itibaren sanki bazı şeylerin böyle dinginleştiğini ya da hani şöyle derler yani herkes de var falan gibi bir şey hissiyatına kapılıyor mu acaba insanlar? Çünkü her tarafta ölmeye başlıyor bu sefer. Hani tek başına yaşamıyorsun, toplumsal olarak yaşıyorsun. Elbette acın tek başına ama toplumsal olarak yaşadığında işler sanki biraz değişiyor gibi yani. Yazgının ağırlığı bölünüyor gibi gözüküyor bana. Ben en azından böyle hissettim. Bu kitabı da bugün bir elinde buna benzer bir şey vardı sanki. Belki
Evet
de
evet şu
konuşuruz.
an ben de onu arıyorum sayfa olarak ama
Evet.
tam da bundan bahsediyordu. Yani o artık bu şeyin toplumsallaşmış olmasından. Yine ileride bulursak çünkü sayfayı not etmiştim. Yine orada değiniriz.
O zaman şöyle bir giriş yapayım. 28 Nisan 2020 saatlerimiz 23 onu gösteriyor. Muhtemelen 29'da da sarkacak. Apokrif Podcast'in 4. sezonun ilk bölümü. Totalde 31. bölümde Camus'un Veba kitabı üzerine konuşacağız. 3. sezon öncesiyle 4. sezon arasında bir fark var ama pek çok kişinin fark edebileceğini düşünmediğim bir fark. Bunu da söyleyelim başlangıçta.
Evet.
Daha önceki RSS hizmet sağlayıcımız olan Spreaker'ı bıraktık. Başka bir firmaya geçtik. O yüzden Spreaker'daki abonelerimiz bizi artık oradan dinleyemeyecekler ama herhangi bir şekilde Spotify'da, Apple Podcast'te ya da Google Podcast'te bir sıkıntı yok. Buradan dinlemek mümkün hala. Bunun dışında sosyal medya hesaplarımıza devam ediyor. Şöyle bir baktım Şeyma, biz 18. bölümde de Camus'un yabancısını konuşmuşuz. Aslında Apokrif Podcast'te o da Haziran 2019. Neredeyse bir yıl yakın bir süre sonra Camus yine bizim misafirimiz olmuş.
Sürekli bir şeylerimize cevap oluyor galiba. Yani karşılık buluyoruz ya.
Ya işte bak mesela hani biz gündemimizi alabiliyoruz da keşke mesela insanlık da gündemini alsaymış zamanında diye düşünmedim değil.
Evet.
Yani 40 47'de olması lazım. Camus'un bu kitabı kaleme aldığı da yayınlandığı yıl. Üzerinden 70-80 sene geçmiş. Motomot bütün dünya kitapta yaşanan şeyi yaşıyor. Şimdi her şey bu kadar önünde açıkken hani neden buna dair bir şey alınmaz diyorsun mesela bir tedbir hani birine dese ki bakın şu olacak işte bak burada yazıyor dese tamam mı? Hani en basitinden işte atıyorum birileri çıkıp işte içindeki virüs öldürmek için içki içecek.
Ha,
Alkol alacak. Tamam mı?
evet.
Mesela hani yapmayın bunu falan dese, öleceksiniz dese tamam bile diyor ama işte bak burada bile çıkmış diyorsun. Ölüyorsun tamam mı? Adam sana önden hani 80 yıl önceden yaşayacağın yazgıyı yazıyor mesela. Ama kimse dikkate almıyor. Herhalde böyle bir şey. Demek ki insanlar her daim tecrübe de yani bunları görüyor herhalde. 1947'de Camus bu kitabı yazdığında muhtemelen yine böyle bir şey olacağını düşünüyor. O da çünkü geçmişteki salgınları dikkate alarak biraz da bunun üzerine kurgulayarak yazmıştır. 2020 itibariyle Camus'un vebasını farklı bir isimle biz koronavirüs meselesi üzerinden yaşıyor gibiyiz.
Evet, şu söylediğin şey, hatta ben kitabı hani neresinden başlayayım? Bu konuşmaya dediğim bir yere çok güzel geldin. Eğer müsaaden olursa sayfada bir yeri
Elbette.
okuyup söylediğin şeyi de desteklemiş olacağım. Şöyle, Bir savaş patladığında insanlar uzun sürmez, bu çok aptalca derler. Ve kuşkusuz bir savaş çok aptalcadır. Ancak bu onun uzun sürmesini engellemez. Budalalık hep direnir. İnsan hep kendisini düşünmese bunun farkına varabilirdi. Boşluk bırakıyorum. Bir başka deyişle hümanistler felaketlere inanmıyorlardı. Felaket insana yakışmaz. Onun için felaket gerçek dışıdır. Geçip gidecek kötü bir rüyadır denir. Ancak her zaman da geçip gitmez. Kötü rüyalar arasında insanlar geçip gider. Önlemlerini almadığında da başta hümanistler gider. Şimdi tam da dediğin gibi hani ya dünya bir zamanlar veba yaşamış. Tabii ki de hani bu kitabı okuduğun zaman ayrıntılarını da gördüğün zaman bu başlangıcından sonuna kadar belki duygusal gidişat bile çok benzer şu an yaşadıklarımıza. Bunu tabii bunu okuyunca anlıyorsun ama biliyorsun tarihte okumadan önce de veba salgını olmuş. Fakat şu düşüncedeyiz. Yani bunu yaşayana kadar hepimiz böyle düşünüyorduk. Herhangi bir şeyin gelip küçücük bir virüsün gelip bizi bu hale sokacağını gerçekten hayal edemezdik yani. Ya sanki hani bunu da bir eleştiri olarak da tabii ki söylüyorum. Hani artık öyle bir tıbbi anlamda bilimsel bir noktadayız ki böyle şeyler olmaz gibi. Hani çok geçmişte insanlar enfeksiyondan ölebiliyordu ya, çok basit bir şeyden. Şu an onların yaşamadığımızı, yani çok doğar doğmaz bazı aşıları olduğumuz için bazı şeylere karşı korunduğumuzu düşünme fikri sanırım bunu veriyor. Onun da aşısı var, onun da aşısı var. O da olacak, bu da olacak. Çünkü bundan önceki domuz gribi ya da kuş gribi de bizi bu kadar korkutmadı. Yani evet yaşandı ama bu çok çok farklı bir durum, evet. Yani dolayısıyla bunu hayal edemiyorduk. Evet, birer hümanist değiliz belki ama sonunda gelip bize de dokundu.
Yani o konfor olmasa belki de yaşayamayız diye düşündüm. Çünkü şöyle bir şey, yani mesela bir yerde bir podcast dinlemiştim. Serdar Kuzuloğlu'nun podcast'ini dinlemiştim. O da yenice bir podcast yapmaya başladı, Zihnimin Kıvrımları diye. Birinci bölümünde bir şeyden bahsederken şey demişti. İnsan demişti, bir şeye alışabilmesi kötü minvalinde bir şey söylemişti. Ya pardon, özür dilerim. Alışabilmesi değil, ölümünü biliyor olması, atıyorum 3 ay sonra öleceğim. Bunu biliyor olması iyi bir şey demişti mesela. Ben de ona bir mail atmıştım uzunca o programla ilgili falan. Şimdi insanın ölümünü bilmiyor olması ile, yani ölümünü biliyor olması, süre anlamında ölümünü bilmiyor olması. Çünkü yarın ölecek ama ne zaman ölecek? Yani doktor bile 3 ay ömrün kaldı dediğinde belki 4 ay yaşıyorsun falan. Hani,
Evet.
ya daha fazla yaşıyorsun. Hani ölümünü bilmiyor olman, bir de bütün her şeye rağmen bir şeylere alışabiliyor olman bence en büyük şeydir herhalde. Nimet gibi geldi bana. Uzun bir süredir bu böyledir bende. Çünkü hani düşünsene mesela ölümünü bildiğin an itibaren yapacağın her ne varsa yapamazsın. Sürekli olarak işte 2 ay kaldı, ne bileyim 15 gün kaldı, 14 gün kaldı, işte yarın öleceğim falan gibi yapacağın bir şey de olmaz. Ama mesela sen elbet bir gün öleceğim deyip o kaygıyı da yaşamadığında gündelik hayatını sürdürüyorsun. O an yapman gereken şeyi yapıyorsun. Hatta en iyisini yapmaya devam ediyorsun. Yani çünkü mesela biz şu anda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İşte ne bileyim kendi alanlarımızda okumalarımız var. Film izliyoruz, podcast yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ben mesela yarın öleceğimi bilseydim bunları yapmayacaktım mesela.
Evet,
Değil
tabii.
mi? Başka şey yapmaya çalışacaktım falan ama yarın öleceksem de en azından yine en iyi bildiğim şeyi en iyi yaparak, en iyi yapmaya çalışarak bunu sürdürüyorum. Bu şey meselesi de böyle. Bilimin bize verdiği bir keyfiyet ve konfor alanı olduğunun hakkını teslim ediyorum şüphesiz. Fakat o olmasaydı nasıl olurdu? Mesela muhtemelen bundan 1-2 yıl sonra belki koronavirüs de aşısı bulunacak ve bunları unutmaya başlayacağız. İşte ben bu unutabilme meselesini ve işte aşı bulunur, bir şekilde bulunur. Konforunun insan hayatını kolaylaştırdığını düşünüyorum. Yoksa insan her daim, artık buna doğası gereği mi dersin bilemiyorum. Her daim ihtiyatla yaşayan ya da sürekli diken üstünde yaşayan bir varlık değil. Yani doğası öyle olsaydı tuhaf olurdu, yaşayamazdık yani. O konfor alanı kesin, şüphesiz, ama o iyi ki var, çünkü diğer türlü yaşayamazdık diye düşündüm ben.
Tabii zaten psikoloji de hani o konfor alanına sahip olmayanları zaten şey olarak patolojik olarak kabul ediyor.
Evet.
Çünkü diken üstündesin ve bu bir sürü sorun yaratıyor. Şu anda da bunlar ortaya çıkıyor. Belki hani bir sonraki bölümlerin konusu da olabilir.
Hı.
İçine de girebilir yani. Bu süreçten sonra ne tür ve psikolojik hastalıklar, rahatsızlıklar ortaya çıkacak?
Hı.
Bunlar da işte o konfor alanı dediğin gibi çok önemli tabii.
Evet, bizim bir sonraki podcast'imiz, eğer bir aksilik olmazsa, değil mi? Nasıl başlık atmıştık? Koronavirüs günlerinde insan mı demiştik?
Günlerinde insan evet.
Evet, öyle bir şey demiştik. Bundan bir sonraki bölümde hani koronavirüs tamamındayken hayat nasıl gidiyor sorusu üzerine konuşacağız. Şimdi bu veba meselesi şöyle bir şey herhalde, değil mi? Şimdi veba aslında bir kötülük. Bu kötülüğe karşı savaşan, onu yenmeye çalışan bir takım kahramanlar var. İşte doktor var. Ne bileyim, kendi alanında işte kendi rolleriyle, kendi hamlesiyle işte rahip var. Ne bileyim, işte oranın bir takım politikacıları falan var. Ama ağırlıklı olarak sanki doktorun üzerinden ilerleyen bir hikaye. Doktorumuz sanki bir ahlakçı. Tanrı'ya inanmıyor ama insanlara yardım eden bir doktor. Hatta bazen kendisine soruluyor. İşte Tanrı'ya inanmıyorsun ama nasıl insana yardım ediyorsun falan kendi diye. Bizim bu ateist diyebileceğimiz tarzda bir ahlakın, tırnak içerisinde ahlakın, bir fikrin bir temsilcisi aslında orada. Doktor ve arkadaşları veba ile olan savaşlarında bir şekilde başarılı oluyorlar. Ama tabii bu başarı daimi bir başarı değil. Tıpkı insan tarihinde olduğu gibi. Bir gün veba gelir, bir gün başka bir şey gelir. Yine insanları zehirlemek üzere bir takım, işte kitaptaki gibi fareler ya da işte dünyada yarasa falan deniliyor. Fareleri insanların arasına gönderilebilir. Artık her kim gönderiyorsa. Aslında doktorumuz da bunun farkında. Ama o temelde her ne olursa olsun vebayla, yani kötülüğün kendisiyle savaşılması gerektiğini biliyor ve buna göre davranıyor. Ve metinde bir anda Oran dediğimiz bir kentte beklenmedik bir boyuta ulaşan bir salgının bütün kent sakinlerini boğması, bir umutsuzluğa gark etmesini gösteriyor ve daha sonrasında işte insanların bu virüs karşısındaki bir takım hamlelerini, ruh hallerini yansıtıyor ve müthiş bir gözlem gücüyle ve bir takım dayanışma örneklerinin nasıl başarılı olabileceğini gösteriyor ve insanın insana karşı olan inancı, insanın insandan umudunu kesmemesi meselesini bir yerde karşımıza çıkartıyor. Sonu gelmez bir kötülük her daim olacaktır. Pardon, sonu gelen bir kötülük her daim olacaktır ama kötülüğün kendisi sonu gelmeyecektir. Bu şekilde o kötülüklerle ya da işte bir takım dayanışma kaygılarıyla ya da kendince verilen özverilerle yaşam içerisinde karşımıza çıkan bu tip durumlar karşısında yaşamı nasıl anlamlandırabileceğimizi, insanın bu tip meselelerde nasıl bir duruşu olabileceğini gösteren ağırlıklı olarak bunu insanların ruhsal tasvirleri ve gözlem üzerine inşa etmiş bir metinden bahsediyoruz diyebiliriz. Veba sanırım bu dönemde epey bir okunan kitaplardan bir tanesi. Genel olarak kitap böyle diyebiliriz.
Evet, şunu ekleyeceğim. Bunları yaparken de karşıt karakterler koyuyor karşıma. Yani tam karşıtta diyemeyiz ama mesela işte bir papaz mıydı?
Evet, papazı koyuyor. Bir
Papaz mı?
bilim din çatışması.
Çatışması, evet. Papazı koyuyor. Bir tane gazetecimiz var ve bu gazeteci o şehirde geçici olarak bulunan birisi. Onun veba dönemindeki işte ruh halini ve şeylerini izliyoruz ve hepsi bir de şey vardı. Cinayetle yargılanacak olan bir karakter vardı. Veba en çok işine gelen kişi. Hani bunlar üzerinden de bir şey kurarak, bunları hep ilişkide tutarak bu karakterlere işte ahlakı da sorgulatıyor. Etik olanı sorgulatıyor daha üst söylersek. Ve bazen hani şey oluyorsun, yani hepsine hak verebilecek bir noktaya geliyorsun. Çünkü karakterleri öyle sağlam kurmuş. Gerçekten. Yani bunu oluşturarak yapıyor Veba'da.
Peki bu şeyden mesela başlasak, yani bu rahibin konuşma anını hatırlar mısın? Bendeki kitapta eğer sendekiyle aynıysa muhtemelen sayfa 100'de başlıyor diye hatırlıyorum. Yani çok dertli değil de. Hani rahibin konuşması, biz bugün mesela Türkiye'de de aslında benzer hikayelerle karşılaşıyoruz açıkçası. Ya da dünyada da mesela.
Evet.
Yani başka dinlerde de. İşte İsrail'de de bir takım tarikatlar, kitaptakiyle benzer şeyler olmasa da, yani %99, %100 olmasa da birbirine yakın şeyler söylüyorlar. Şunu görüyorsun sanki. Bir şeylere göz yuman bir tanrı var. Hakikaten göz yumuyor. Çünkü bu göz yumma meselesinin arkasında bir sınanma meselesi de var. Yani zaten bu tarz durumlar hep bir sınanmadır. Yani insan sınanır. Ve bu insan bu tarz sınavlarla aslında cennete ya da cehenneme gidecekse ya da işte inandığı Tanrı karşısına çıktığında işte imanının sıkılığı falan bu tarz durumlarda falan da belli olur gibi, değil mi? Buna
Evet.
benzer sıkı bir böyle kendince bir şey yapıyor, bir ayin yapıyor. Benim orada dikkatimi çeken husus şunu söylüyor, yani en son cümlesini bitirirken işte kardeşlerim, buradan işkence eden sözlerle değil, huzur veren sözlerle çıkmanız için size sunmak istediğim sonsuz teselli işte bu. Şimdi dinler çoğu kez herhalde böyledir. Sonsuz teselli vaadi sunarlar. Şimdi insan o zaman burada şunu sormak durumunda kalıyor. Yani bizim teselliye ihtiyacımız var mı? Var ise şayet teselli oluşumuz bütün bu yaşananları ortadan kaldırıyor mu? Kaldıracak mı? Yani teselli bize yetecek mi? Çünkü teselli olduğun andan itibaren etrafında her ne yaşıyorsan yaşıyorsun. Bunlara karşı çomak sokan bir hamlen bulunmuyor. Çünkü zaten teselli olmuşsundur. O yüzden ben teselli vaadinin bu noktada sorunlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani teselli olduktan sonra ne kendini sorguluyorsun, ne etrafını sorguluyorsun, ne de işte var olan düzene karşı bir şey söyleyebiliyorsun. Bir teslimiyetle devam ediyor. Diyebiliriz ki zaten din böyle bir şey. Tam din böyle bir şey ama biz bu toplumun bireyi olarak teselli ihtiyacımız var mı? Teselli bizim için iyi bir şey mi? Ne dersin? Buradan böyle çok üst perdeden girdim ama.
Evet. Ama Yani bu az evvel girişte söylediğin şeyin benzeri zaten. Yani bu umut etme konforu vardı ya hani o rahatlık ya da bilimin yani bize verdiği. Bir anlamda bu da öyle bir şey. Şimdi inancı dini yani dini demeyeyim de inancı diyeyim. Yani bu zihinsel şeyden ayıran bu. Onun dinin koyduğu bazı kurallar var. İnanıyorsun ve ona emir, yasak her neyse kabul ediyorsun. Ve sonrası senin için işte onlara şey yani iman anlatabiliyor muyum? Hani seni rahatlatacak yeri geldiği zaman da korkutacak. Evet, söylediğin şeye kesinlikle hak veriyorum. Çünkü bu teselli mevzusu gerçekten de kör kalmaya devam et, yani buna sebebiyet veriyor. Devam ettiriyor. Bu noktada bu eleştiri doğru ama bu her konuda böyle olduğu gibi çoğunluğun bir şeyler üzerinde daha çok düşünmesini bekleyebilir miyiz? Yani mesela çevremde şöyle şeyler fark ediyorum. Evet düşünüyor ve neydi? Rahibin konuşmaya başladığı yerde çok aslında şey. Ne diyordu? Kardeşlerim felaketin içerisindesiniz. Kardeşlerim bunu hak ettiniz.
Evet. Benzer bir
Şu
şey
anda
bakıyorum.
evet şu anda çevremde yakaladığım noktalar bunlar. Mesela bunu hak ettiğini ve Allah tarafından cezalan yani her şey Allah'tan gelir. O bitmesini istediğinde de bitecektir. Ama bizim kişisel olarak hatalarımız var. O zaman daha fazla namaz kılayım. Zaten şimdi Ramazan. Hani nelere dikkat etmeliyim? Ama o beklediğimiz yani artık beklediğimiz neyse o ya da şu an eleştirisini yaptığımız anlamda bir bakış açısı olmuyor. Hiçbir zaman. Hani o tehdit olmadığı gibi teselli de zaten o işte ufak tefek anlatabiliyor muyum? Yani bunları yaptığınız zaman zaten gideceğimiz yer orası. Hani çok da şey yapmayın. Bu tip söylemler.
Şimdi güneş olduğunda hava güneşli olduğunda balkona çıkıyoruz da biz Merve ile oturup kitap falan okuyoruz. Karşı binadaki bir adam dışarı çıkmış ekmek dağıtan adamı bekliyor. Bir de bu çıktı şimdi. Sokağa çıkmaya sağolunca Ankara'da
Evet.
fırındaki çalışan arabalar arabayla geziyorlar. Sokaklarda falan güzel. Ekmekçi diye bağırıyor. Ekmek almak isteyenler onlardan alıyorlar falan. Adamın bir tanesi aşağıda bekliyor. Diğer komşusuyla konuşuyor. Binadaki komşusuyla konuşuyor. Adam şunu söylüyor. İnsanlar diyor virüsten korktukları kadar diyor Allah'tan korksalardı bunlar olmazdı diyor. Tamam mı?
Evet, aynı nokta.
Şimdi ben şu an hani çok hani dedim ki ya dedim, kardeşim senin işte artık bir takım fikirlerin var, yargıların var. Adamı anlayamıyorsun. Adamın cümlesini masaya yatırıyorum. Hani çok büyük bir safiyane böyle hani hakikaten ne demeye çalışıyor diye. Şimdi diyorum ki herkes işte Tanrı'dan şey virüsten korktuğun kadar Allah'tan korksaydık. Tamam. Şimdi demek ki kardeşim Allah'tan korkmak demek hani nispeten korktuğu için de onun bir takım emirleri ve işte koymuş olduğu ilkeler ve kurallarla yaşayan bir toplumdan bahsediyoruz o zaman değil mi? Tamam Allah'tan korkan bir toplum varsa demek ki onun ilkelerine göre yaşıyor. Tamam. Dört dörtlük Müslüman, dört dörtlük Hristiyan, dört dörtlük bir işte ne bileyim Musevi olduğumuzu düşünelim. Bu sıkıntılarla karşılaşmayacak mıydık? Ya da diyelim ki bu sıkıntıyı dünyanın birçok ne bileyim dinle anılabilecek, dindar diyebileceğini toplumlar da yaşadı. Ne bileyim bir papazlar da öldü. Ne bileyim işte şeyi hatırla. Türkiye'nin başını zora sokan bir kesimde mesela Umre'den gelen vatandaşların oradaki şeyiydi mesela.
Evet.
O bölgede kapmış oldukları virüs falandı. Hani demek ki Bunu bir düşündüğünde, hani herkes dört dörtlük Müslüman olduğunda da, ya da ne bileyim, ya da işte dindar olduğunda da, dindarlığın yaşatıldığı yerlerde de aslında buna denk gelecektik. Hani bu cümlenin haybe olmasını zaten bırakıyorum bir kenara da, hani mantıklı bir şekilde düşündüğünde bir sebep sonuç ilişkisi kuramıyorsun. Yani bizler ya da insanlar müthiş dindar olsalardı da bu bir şey olacaktı. Ama bu bence şuna gitmemesi gerekiyor. O çok bana romantik bir bakışla geliyor. İşte doğa bizi böyle cezalandırıyor. İşte doğa böyle yap. Doğa dediğin şey böyle kendi kendine işleyen bir mekanizma gibi gözüküyor. Fakat hani insanın küçüklüğü karşısındaki doğa, hani abi, doğa seni sallamaz bile. Mesela hani diyorlar ya, işte dünya işte çok kötüye gidiyor falan, biz dünyayı mahvediyoruz. Abi dünya senin senin neyine baksın ki, tamam mı? Yani insan ne ki dünya karşısında? Hani seni ciddiye alsın. Senin oradaki sıktığın parfüm mü dünyayı şey yapacak? Dünya yine kendi akışına devam ediyor. Yani bu sanki es geçildiği gibi gözüküyor. Hani radikal bir dine temas etmiş, dine yaslanmış bir anlayışın ne kadar sorumluysa, tam zıttı taraftaki radikal bir bilim anlayışı da ya da işte bilime yaslanma, bilime bu kadar böyle sırtını dayama meselesi de bir o kadar bence sorunlu. Bir orta yol, bir ölçülülük sanki olması gerekiyor gibi gözüküyor bana, bilmiyorum.
Bu söylediğin anlamda da haklı bir yani söylem. Şu anlamda da şimdi bizi her kesimden insan dinliyor. Ne güzel. O yüzden bunu bir ahlak problemi olarak da ele alabiliriz. Yani şöyle o kadar derine girmeyeceğim ama bu söylemlerle aslında çok ahlaksız bir Allah tanımında bulunuyorlar. Yani ya seninle ne derdi olabilir? Hani insanla ne derdi olabilir ki ileride yine değiniriz ama bu bir şey diyor yani insan ırk din dil ayırt etmeyen bir hastalık öyle bir şey olmadı gerçekten yine alt kesimden insanlar daha çok bundan zarar gördüler ve daha da çok hani muhafazakar bir din anlayışı olan kesim çoğunluktadır bu şeyde hani Türkiye istatistiğine
Kesinlikle.
bakarsak o zaman Allah'ın bu insanlarla derdi ne yani bu çok önemli bir şey aslında. Bunu tabii eskilere anlatamayız ama belki şu an yeni bizimle yaşıt daha da küçükler belki bunu anlayabilirler. Kendi inançlarında da çarpık bir anlayış bu aslında. İşte yani Allah'tan geldi vesaire. Bunu çok iyi anlayabilmeleri için de aslında bir kitap önerebilirim. Tam da bu isimle çıkıyor. Ankara Ekolü'nden İlahiyat İlhami
Şeyden,
Güler'in.
Ankara Okulu, tamam.
Evet, İlhami Güler'in Allah'ın Ahlakiliği Sorunu diye bir kitabı. Gerçekten de çok şeydi yani. Hani böyle sarsabilir. Tam da bu noktayı bu en azından ahlak konusunda da ele alabilecek bir bakış açısına sahip.
Mor bir pantolon giymiş İlahiyat Fakültesindeki profesörden bahsediyoruz, İlhami Güler. Hani bu bile tek başına aslında size farklı bir kapı açtığını belki gösterebilir.
Evet.
Yani kendisinin İlahiyat Fakültesinde mor pantolon giyip işte diyeyim, yeşil bir fular taktığını gördüğümde şaşırmıştım. Birçok kişi de muhtemelen fakültede ona karşı bakışı farklıdır. Ankara Okulu dediğimiz hikayede ilahiyatta farklı bir ekol, nispeten biraz daha herhalde, yanlış bilmiyorsam, tarihselcilik meselesine sırtını yaslayan demeyeyim de, oralarda gezen bir ekol. Biraz daha zihni açık bir ekip. Biraz daha böyle hani günümüze göre de şeylerin yorumlanması gerektiğini düşünen bir ekip. Evet, bu metni okumadım ama İlham Güler'i tanıyorum. O açıdan iyi bir tavsiye olabilir.
Evet. Bir de şu ilerleyen sayfalarda var yine.
Sayfaya da söyleyebilirsin. Ben de şu anda muhtemelen
100,
aynıdır da.
130-131 üzerinden.
Evet,
Yani
epey böyle kararlamışız, evet.
evet. Doktorun yine burada hani bölmeden hani Tanrı ile alakalı bakış açısına devam edelim diye buraya getirdim şimdi. Çünkü bir yandan rahibin bu hem bütün insanlığı kişisel yaşam içerisindeki şeylerden dolayı suçladığı, yani tanrısal bir anlam, bir de şeyle yetkiyle suçladı, öyle bir iddiada bulundu ve sonra da bunun için sanki teselli veriyormuş gibi davrandı. Konuşmanın ardından bir de doktorun var aslında değindiği noktalar ve bence çok güzel iki şeye değinmişti. Bir tanesi rahibin eğer mutlak güçte bir tanrıya inansaydı insanları iyileştirmeyi sürdürmez, bu görevi ona bırakırdı dediği cümle. Bir diğeri de yeterince ölüm görmemiş. Bu nedenle de bir gerçek adına hani yani bir şeyler üzerine konuşuyor ama yeterince ölüm görmemiş birisi aslında.
Şey değil mi? Bunu doktor Rahip için söyledi değil mi?
Evet,
Evet,
Toru, Toru.
şu an gördüm.
Öyle mi okunuyor isim? Onunla konuştuğu bir konuşmada.
Yani bir din insanı yeterince ölüm görseydi herhalde işler daha değişik olabilirdi diye söylüyor.
Tabii çünkü cümlenin devamında diyor ki çevre kilisesine bağlı dindarları yöneten ve ölen bir insanın son nefesini duyan en basit bir köy papazı bile benim gibi düşünür. Sefaletin ne yetkin bir şey olduğunu kanıtlamaya girişmeden önce onu iyileştirmeye çalışır.
Yani acaba buradan şey, tabii çok basit bir mevzudan bahsediyorum ama aslında doktor da din insanı da, hadi burada rahip diyeyim, daha genel bir şey konuşalım. Bir doktor da bir din insanı da aslında çoğu kez bir ölüyü görüyor. Tabii doktor daha fazla görüyor şüphesiz. Alanına göre değişmekle birlikte. Nihayetinde bir aslında ölümün kendisini bir süreç olarak gördüğümüzde sürecin bir yerinde doktor var. Doktorun belki başlattığı ya da devamını getirdiği bir şeyin, bir sürecin devamını rahip getiriyor. Yani doktor hastaneden çıkartıyor, o da işte mezara koyuyor. Aslında ikisi de temelde ölüm meselesiyle karşı karşıya olmasına rağmen, belki Camus burada biraz da roman kahramanını artık doktor üzerine inşa etmek istediği için olabilir, emin değilim. Orada belki sanki doktora biraz şey geçiyormuş gibi. Yani,
Ultimatum mu
torpil
geçiyor?
demeyeyim de, evet yani birazcık böyle çünkü nihayetinde abi şöyle düşünsene, bir imam olduğunu düşün Türkiye'de. Mutlaka işte haftada bir iki defa birisi sana gidip cenaze namazı kıldırmanı falan isteyecektir. İşte birisinin selasını okuyacaksındır. Belki günde 5 vakit kıldırdığı namazların birçoğunda birçok kişi belki Türkçesine haiz olursa daha fazla farkına varabilir. Ölümle ilgili ayetler okuyorsundur. Sürekli olarak Tanrı'ya gideceğini söylüyorsundur. Her daim geçici olduğunu düşünüyorsundur. Aslında o ruh hali belki doktordan daha fazla olabilir bir insanın. Ama yine belki dönüp dolaşıp şey meselesine geliyor olay. İnanmasan da bu özveriye sahip olması doktorun sanki bir artısı gözüküyor. Çünkü imamın ya yani din insanının oradaki şeyi şu, hani evet ben bir şeye inanıyorum. Bu inancım doğrultusunda hatta belli noktalarda tırnak içerisinde üstünüm. O yüzden bu bir yazgı. Bu yazgı bir şekilde yaşanacak. Yazgının kaynağı da belli. Bana olacak şeyler de belli. O yüzden öteye gitmeye gerek yok. Ama mesela orada tam tersi tarafta doktor benim böylesi bir özveriyi alabilmemi sağlayan herhangi bir tanrı değil diyor. Buna rağmen bir özveri alabilirim diyor yani. Buna istersen meslek özverisi de, istersen insanın iyiliğe dair düşünceleri söyle. Çok basit şey meselesi işte ya. Yani ne bileyim bir insan ateist de olsa ahlaksız mı olacak yani? Tamam mı? Bunun gibi bir şey ya. Çok bunu konuşmuştuk daha önce de. O yüzden çok derinleştirmeyeceğim. Hani burada böyle bir ikilem var gibi gözüküyor. Emin olamadım.
Yani evet, dediğin gibi burada doktoru biraz daha öne çıkarmış olabilir bizim için. Bir de zaten burada anlatılan rahip karakteri üzerinden konuşuyoruz. Bunu genellediğimizde şimdi öncelikle şu ayrımı yapalım. Doktor mesleği gereği kurtarmak üzerinedir. Zaten yani yaşatmak üzerine. Ama rahip ölmüş olanla uğraşır zaten. Ya da bazen son nefesini verirken hani işte rahiple birlikte verenler vesaire olur. Ama genel olarak doktorun bir isyan tarafı olabilir. Çünkü dediğim gibi yani işi bu, yaşatmak üzerine. Rahibin ise bir kabullenme aşaması var. Çünkü Tanrı inancı var. Ve bir sonraki dünyaya geçiş için bir kapı, ölüm. Bu tip düşünceleri var. Ama bunun yanında tabii hani buradan daha genişlettiğimiz zaman biliyoruz ki Hristiyanlık yani bu alemde bir dönem bazı hastalıklar için vesaireler için kilisenin kurduğu hastaneler ve orada görev yapan rahip ve rahibelerin olduğunu biliyoruz. Hani tıp eğitimi olmasa bile kendilerini bu konuda geliştirerek işte ya da yatalaklara bakarak vesaire. Yine bu da inançla bağlantılı bir şey ama. Bu Müslümanlıkta da vardır yani. Tabii daha çok yakın çevren için vardır. Yatalak olan aile bireyine bakarsın. Çünkü makbul olan budur. Ona sırt çeviremezsin ya da onu herhangi bir kuruma bırakamazsın. Çünkü mükafatı var. Vesaire vesaire. Ama işte oradaki ayrım belki budur. Dediğin gibi bu ahlaka inanmıyor olmasına rağmen sahip olması da bir artı. Hatta bence çok büyük artı. Çünkü bu bence tartışma konusu bile değil. Çünkü tabii ki de her iki tarafta da nasıl diyeyim ahlaksız insan olabilir. Ahlaksız dediğimde toplumsal anlayışlara göre vesaire. Ama dinin bunu mutlak olarak sağladığını hiçbir zaman görmedim. Yani dindar bütün insanların gerçekten ahlaklı olduğunu falan görmedim. Ya zaten en büyük problemlerden biri olsaydı belki işimiz daha kolay olurdu. Hatta bence
Biraz
dindar olduğunu
alkolcü var.
söyleyenlerin dindar olduğunu görmedim desem daha mı sert şey söylemiş olurum.
Ya zaten dindar, yani ne bileyim, hani çok o çok bu mevzuyu biz yine bir ara konuşmuştuk da,
Din mevzusunu konuştuk
din
baştan aşağı.
mevzusunu konuştuk, dindar mevzusu çok girmemiştik ama muhtemelen herhalde dindarlık üzerine kurulabilecek anlatının kendisi her neyse, muhtemelen esaslı bir dindar herhalde kendisine dindar demezdi diye düşünüyorum. Böyle bir şey olabilirdi herhalde. Şeyi de görebiliyorsun. Yani şimdi veba bir hastalık, ama aynı zamanda veba eşittir, biz bu romana baktığımızda, ölüm yani.
Evet.
İster istemez vebanın kendisiyle bir mücadele söz konusuysa, bu aynı zamanda ölümün kendisiyle bir mücadele. Şimdi hemen bu senin söylemiş olduğun sayfaların bir tık sonrasında 132'de doktor şöyle söylüyor: dünyanın düzeni ölümle sallandığına göre belki de Tanrı için en iyisi ona inanmamak ve suskun suskun durduğu göğe gözlerimizi çevirmeksizin ölüme karşı tüm gücümüzle savaşmaktır diyor.
Evet.
Şimdi ölüm problemini de biz muhtemelen bu sezon içerisinde konuşacağız. 32, 33, 34. bölümde falan olabilir muhtemelen. Ölüm ve korkusu üzerine konuşacağız. Ama burada ölümle mücadele eden ve ölüme baş kaldıran bir insandan bahsediyoruz. Şimdi tabii bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor dediğinde doktor, din insanı diyor ki zaferleriniz her daim geçici olacak diyor. Şimdi bu zaten bu konfor üzerine pek bir şey söylemek istemiyorum da, hani
Evet.
bu ölümü karşısına alan bir insan ve her daim kaybeden bir insan. Şimdi günün sonunda kaybedeceğini bile bile bu mücadelelerin kendisini vermek, ya da bu baş kaldırı dediğimiz hikaye, Camus'daki baş kaldırı dediğimiz hikaye, ne kadar anlamlı? Beni ben yapan bir şey mi? İnsanı ben yap, yani insan yapan şey bu başkaldırının kendisi mi? Bazen açıkçası evet diyorum, bazen hayır diyorum. Yani şey çok tamam. Böyle göğsüme okşuyor falan böyle. Hani işte böyle bir isyancı bir tavırla biraz da alay alırcasına diyorsun ki kardeşim işte suskun suskun duruyorsun orada. O göğe gözlerimizi çevirmeksizin ölüme karşı savaşacağız.
Evet.
Herhalde en iyisi bu. Madem düzeni bu ölüm sağlıyor, biz de yaşatmaya çalışacağız falan. Evet güzel bir hani böyle iç gıcıklayan bir yanı var ama insanın ölüm karşısındaki çaresizliği hakikaten Tanrı karşısındaki yenilgisi mi sayılmalıdır? Bir de daha önce de aslında söylemiştim ölüm neden Tanrı'nın tek elinde olan bir şey? Yani daha burası aslında. Ya da yaşamın kendisinin Tanrı'nın tek elinde olması. Yani tartışmaya buradan geldiğinde zaten aslında taraflar eşit değil. Çünkü zaten bir tanesi yaşamı da ölümü de hep şeyle gösteriyor. Kendisine yana gösteriyor. Belki koronavirüsle ilgili yapmış olduğumuz ilk podcast'te de söylemiş olabilirim. Bir karikatür vardı. Doktor ve din insanı yan yana duruyorlar. Doktor bir şeyler araştırıyor, bir şey yapmaya çalışıyor, bir deney yapıyor. Din insanı onun da başında bekliyor. Doktor diyor ki yani niye bekliyorsun başımda diyor. O da şunu söylüyor. Hani bir an önce ilacı bul ki işte aşıyı falan bul ki onun zaten Tanrı tarafından daha önceden söylenmiş olduğunu size sana söyleyeyim diyor. Hani sen buldun aşıyı orada diyecek ki bunu zaten işte Allah burada söylemişti falan. Tamam mı?
Evet.
Hani şimdi böyle bir şey. Şimdi yaşamı ve ölümü sen tek eline aldığında aslında doktor olarak ya da işte yaşam ölüm karşısında mücadele veren ne baş kaldıran bir insan olarak zaten zaferlerim hakikaten geçici olacak yani. Velev ki olmasın. Ölüm zaten en büyük gerçek. Yani bundan daha büyük gerçek bir şey yok. Buna baş kaldırmak bir yere kadar bana makul geliyor. Elbette hani Camus'un içinde durmuş olduğu felsefe anlayışı vesaire bunları gerektiriyor. Ayrı bir şey ama bu ölüm karşısındaki çaresizlik meselesi bütün bu anlatıları bende aslında alt üst eden bir noktaya getiriyor. Bir şey daha söyleyeyim, ondan sonra sözü sana vereyim. Yakın zamanda bir filozofla, yani çağdaş filozoflardan bir tanesiyle bir söyleşi yapmışlar. Hemen bir açayım, şuraya not almıştım. İsmini de söylemiş olalım. 97 yaşında ölmüş bir filozof. Bu filozof kimdir? Hemen söylüyorum. İsmini daha sonra söyleyeyim. Şimdi bu 97 yaşındaki filozof şunu söylüyor. Ben diyor 20 yıl önce, ha bu arada ünlü filozof Herbert Fingretta, 97 yaşında, ölümünden 20 yıl önce, 77 yaşında ölüme dair bazı kitaplar yazıyor. Ölüm üzerine etik felsefesi kitapları falan var. Kendisini okumadım ama kendisiyle yapılan söyleşiyi dinledim. O söyleşi aslında bizim felsefe tarihinde Stoacılar diye bildiğimiz bir felsefe okulunun ölüm anlayışını çok net gösteriyor. Orada diyor ki mesela bu anlayış çok yakın. Yani ölüm varsa ben yokum, ben varsam ölüm yok. Bu ne demek? Ölümden korkmamak gerek. Ölümün kaçınılmazlığı ortadayken ondan korkmak, işte bir panikle yaşamak, sürekli bir kaygıyla yaşamak, yaşama bu kadar sıkı sıkıya tutunmak vesaire bir yerde aslında pek makul gözükmüyor. 20 yıl öncesinde, 67 yaşındayken aslında daha stoacı felsefeye yakın bir anlayışla yazarken 97 yaşında kendisine ölüm hakkındaki düşüncesi soruluyor. Ve diyor ki fikirlerim biraz değişti diyor. Şimdi diyor ölüm tabii daha fazla yaklaştığı için ister istemez daha tuhaf ve anlaşılmaz bir hale gelmeye başlıyor diyor. Ama bunu ölümün kendisiyle bağdaştırmıyor. Şununla bağdaştırıyor. 7 yıl önce yani ölümünden 7 yıl önce 90 yaşındayken eşini kaybediyor. Çok sevdiği eşini kaybettikten sonra yokluk kavramını gündemine alıyor. Yani belki o zamana kadar yokluk dediğin şeyin varlığından bir haber olan bir ya da bir haber demeyeyim de mutlaka felsefi alanı vardır ama hani yokluğu tecrübe etmemiş bir insandan bahsediyoruz. Ne zaman ki eşini kaybediyor, işte o zaman yokluk dediğimiz şeyle karşılaşıyor, bunu tecrübe etmeye başlıyor ve o yokluk yok olma halini de düşündürmeye ve bunun üzerine temaşa etmeye başlatıyor ve ölüme dair 20 yıl önceki fikirlerini değiştirmeye başlıyor ve ölüm konusunda biraz daha farklı işte daha belirsiz bir anlayış olduğunu yani ben varken o yok o yokken ben varım gibi bir şey gibi bir kesinlikten öte bu nasıl bir şey yaklaştıkça insanı huzursuz eden bir şey gibi düşünmeye başlıyor. Açıkçası kitabın tamamındaki doktor karakterinin ölüme karşı vermiş olduğu o mücadele ve başkaldırı beni böyle hep bir arafta bıraktı diyebilirim. Ölüm meselesi de burada. Zaferlerim geçici mi kalıcı mı meselesinin ötesinde böyle bir araftalık halinde aslında.
Zaten dediğin gibi hani ölüm mevzusunu yine konuşurken kesin değineceğiz hani bu noktaya, ama çok belirsiz bir şey olduğu için zaten o arafta bırakıyor. Çünkü yaşamadan bilemiyorsun. Yaşayanlar da aktaramıyor çünkü gitmiş oluyor. Dolayısıyla söylediklerinin hepsini aslında üzerine yoğunlaşınca zaman zaman yaşıyor insan, evet, yani düşünüyor. Ölüm çok belirsiz bir şey. Bunu zaferlerin geçiciliği üzerinden de yani yine konuşuruz. Bence o nokta da çok mühim. Yani bu herhangi kişisel hayatımızdaki küçük bir çaba için bile geçerli yani.
Evet, başka hangi mesela dikkatini çekti kitapta? Birçok aslında günlük hayata ilişkin bazı şeyler de var ama tamam.
Yani ben şeyi bahsetmek istiyorum. Yine okuyanlara bir şey bırak, o ya yani okumamış olanlara bir şey bırakmayacağız. Hani bu öyle bir başlıyor ki aynısını biz yaşadık biliyorsun. İşte hani şehirde tek tük binalarda farelerin birdenbire ölmeleri bizim için uzaktaki insanların bu hastalıktan dolayı ölmesi. Fakat ne olduğunu anlayamıyorsun yine de. Onlara fare demiyorum tabii ki, onu düzelteyim de. Yani baştaki o anlam verememe, ne olduğunu yakalayamama. Sonra devamında işte tamam bir şeyler oldu bitti ama bunun ne olduğuna doktorlar oturuyorlar. Bir türlü karar veremiyorlar. Ve orada da Doktor Rio'nun söylediği çok önemli bir şey. Hani bunun ne olduğundan ziyade yani bu bir zaman problemi. Gerçekten bunu virüs ülkeye geldiğinde de yaşadık. Belki baştaki kayıplar bilmiyorum hani şu zamana kadar teknikler belki daha iyileşti. Bir şeyleri sağlama hani hastanelerin eksiklerini sağlaması zaman aldı vesaire. Hani gerçekten de bu bir zaman problemiydi. Hani onu gördük. Daha sonra sosyal medyada işte insanların verdiği şeyleri gördük. Neydi? Bunu hep tiye aldılar. İşte komik karikatürler, fotoğraf kolajları ve resim şeyleri vesaire. Sürekli bununla dalga geçtiler. Yani işte gelecek gidecek. Hani aslında belki de endişe vardı. Aynı bu vebadaki gibi. Fakat endişeyi şakayla örtmeye çalışma mevzusu. Sonrasında bu ayrı, yani ya bir süre sonra geçecek. Hadi bir ay olsun. İşte bu sefer sosyal medyada yazılanlar bu yönde değişmeye başladı. İşte şunu yapacak, bunu yapacağım. Yani yapacakları daha fazla gezmek, daha fazla o kahve içmediyse onu içmek. Buna dair şeyler, hani geleceğe dair düşünceler ve ilk dönemlerde bir süre şey artıyor. Bunu işte yine yakın çevremden anketler çok şey. Çok işe yarayan şeyler. Alışveriş sitelerinin ama kıyafet sitelerinin özellikle bir yüklenme oluyor. Sonra bunun hani işsiz kalma gibi değil de aynı kitapta belirtildiği gibi geçici bir hani izin mantığıyla düşünüp moralleri bozmama. Sonra baktın ki ne oldu? Bir ay geçti. Hiçbir şey
Ciddiymiş
düzelmiyor.
biraz.
Evet, sokağa çıkıyorlar mesela ekmek almak için. Hani bizde yasak falan yok ya. Mesela benim yaşadığım buydu. Hani sokaklara çıktım ve bomboş. Aşağı evimin aşağısında bizim kafelerimiz var mesela. İncin top oynuyor. Bakıyorsun acaba burası eski haline gelecek mi gerçekten? Yani sanki onlar çok uzakta kalmış gibi. Ve sonra zaten şey göz gezdirdim yine. Bu sefer kıyafet alımları neredeyse sıfıra inmiş. Yani çevrem için söylüyorum bunu. Bu sefer çok evde sıkılındığı için market alışverişi işte abur cubura yüklenilmiş deli gibi. Bunlar artarken evde bir şeyler üretmeye başlayanlar daha çok artmaya başladı işte. Ve sonra hiç beklemediğim bir insandan şöyle bir tweet okudum Talha. Çok başka bir dünya varmış. Benim bildiğimin ötesinde diye. Yani gerçekten bu cümleyi asla duyacağımı düşünmediğim birisiydi. Çünkü dışarı hayatını yani çok seven hani artık evin içine ilk girdiğinde de ya biz şimdi ne yapacağız? Üf, çok sıkıcı. Daha 2 gün geçti ama çok sıkıldım. Mevzuları oluyordu. Ve şimdi ne keşfetti acaba? Ne keşfetti ki bu onunla yani bunu söyletebildi?
Yani ekmek yapınca bir şey mi keşfetti? Söylediğimi
Belki
keşfetti.
de üretmenin güzelliğini keşfetmiştir belki. Ama yani kitapta da tam adım adım bunları görüyoruz. İşte insanların bir süre bunu şaka yolu geçiştirmeye çalıştığı sokakların bir süre hala dolduğunu, işte kafelerde tıklım tıklım olduğunu, sonra yavaş yavaş bunların azaldığını ve insanların üzerine o umutsuzluk şeyinin çöktüğünü. Yani artık o kafede zorunlu olarak bir şey içmeye gelen varsa bile çok keyifsiz. Kara bir bulut çökmüş gibi. Yani şu an aslında birçoğumuzun yaşadığı şey. Tabii bir yerden sonra ne oldu? Burası çok çok önemli. Hatta burada sanırım bir saniye yine bir sayfayı not almıştım. İşte şey, baktık insanlar izinimizin tamam ama ekmek yok. Yani kira istemeye devam ediyor ev sahipleri ve ya da başka şeyler işte faturalar yükleniyor. Evi ne oldu? Ödeyemediği için bu sefer başka işlere girmeye başladı. Yani burada statü mevzusunu ciddi anlamda görüyoruz. Kitapta da aynı böyle bir şey oluyor. İşsiz kalanlar işte bir şeylere başvuruyorlar ve boşalan yerlerde hemen onları oraya takviye ediyorlar vesaire. Yani boşalan yerde tabii ki de ölüm anlamına geliyor.
Yani kitapta bir alıntı vardı. Sanki orada bağdaştırabiliriz diye düşünüyorum. Yaşayan insanlar topluluğu ölüler topluluğunun üstünlüğünü kabul etmekten korkuyordu günler boyunca. Yaşayan insanlar topluluğu ölüler topluluğunun üstünlüğünü kabul etmekten korkuyor. Ama sanki kabul etmemiz gerekiyormuş gibi gözüküyor. Yani bu illa ki şu demek değil. Hani ölüler sayısı daha fazla olacak yaşayanlar falan filan değil ama. Burada aslında iki şey var. Bir ölüler topluluğu var, ölenler var, işte salgının kendisi var, bir de yaşayanlar var. Salgının kendisi ölüler topluluğunu temsil ediyor diyebiliriz. Bunların ağırlığı yaşayan insanları eve tıkıyor. Ve hakimiyet aslında işte o ölüler topluluğunda, yani salgının kendisinde. Tabii bu gündelik hayatı şüphesiz bahsettiğin gibi sekteye uğratıp bambaşka noktalara da getiriyor. Yetmiyormuş gibi yine Kitapta da bahsediyordu. Aynı zamanda diyor geleneksel kurumları parçalıyor ve bireyleri kendi başlarına kalmaya itiyordu. Yani
Evet.
nasıl? İşte cezaevi yönetimi diyorsun. Tamam mı? Cezaevi yönetimine baktığında işte müdürden tutukluya kadar herkes aslında mahkumdu salgından dolayı. Yani cezaevi müdür de aslında orada olmalıydı falan. Hatta şey diyordu Camus yani cezaevi müdüründen son tutukluya kadar herkes mahkumdu ve belki de ilk kez olarak hapishaneye mutlak bir adalet egemendi. Adalet anlayışı da aslında burada birazcık bilinenin dışına çıkıyor. Müdürü de vurması hani tamam bizim gündelik hayatımızda dediğimiz gibi sermaye meselesi statü belirliyor. Burada pek adaletsizlik var diyebiliriz ama günün sonunda işte bir başkan da buna maruz kalabilir. İşte İngiltere'nin başbakanı nasıl buna denk geliyorsa, buna da maruz kalıyorsa. Ama işte bir bakıyorsun ki mesela cezaevi yönetimi. Tamam mı? Mesela artık bir anlamı kalmıyor. Ya da mesela iki tane hırsız kurşuna diziliyor. Ama bunun başkaları üzerinde bir etki edip etmediği pek şüpheli. Çünkü o kadar fazla biri var ki oradaki iki insanın hırsızlık yaptığı için öldürülmesinin bir anlamı yok aslında. Yani zaten binlerce insan ölüyor. O yüzden mesela cezaevi yönetimi, işte papazlar, rahipler mesela bunlar tek tek kendi kiliselerinden alınıp işte bazı dindarların evlerine falan gitmek zorunda kalıyor. İşte bakıyorsun dünyada da öyle işte papa karşısındaki hiçbir insana yani hiç olmayan bir insana karşı ayin yapıyor. Falan. Böyle dijitalden falan canlı yayın falan yapıyorlar. Böyle tuhaf tuhaf Facebook'tan canlı yayın yapan bir papa var işte böyle. Yani
Ya nereye gidiyor?
cezaevi yönetimi, din yetkilileri, askeri yetkililer bu bütün kurumlar geleneksel bütün bu kurumlar aslında parça parça oluyor ve birey kendisiyle baş başa kalmaya başladığında bunu zaten muhtemelen diğer programında da konuşacağız. İnsan kendisiyle karşılaştığında eğer kendisini tanımıyorsa ne yapacağını şaşırıyor. İşte senin dediğin şey bu. Biz bambaşka bir şey varmış dediği ev dünyasında demek ki sen kendini hiç tanımamışsın. Yani ya da buna hiç müsaade etmemişsin. Yani seni sen yapan şey Starbucks'ta içtiğin kahveymiş. Ne bileyim oradaki pizzacıda yediğin pizzaymış. Instagram'a attığın fotoğrafmış mesela. Bir de şunu görüyorsun aslında yine onu ben aslında yine bir sonraki bölümde konuşmak istemiştim ama burada yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi bazı insanlar şunları söylüyor. Yani diyor ki mesela çok sıkıldım diyor.
Evet.
Yani ben de şey demiştim hani sıkılmak hakikaten büyük lüks. Yani eğer senin bir meşgalen varsa yani bu mutlak manada kaydeder bir şey olmak da zorunda değil. Yani mesela diyelim ki sen günlerce oyun oynayabilirsin bilgisayarda. Bu bir meşgaledir. Eğer kendine böyle bir meşgale bulduysan sıkılmazsın.
Evet.
Ama ben mesela mümkün değil abi. Benim sıkılmam mümkün değil tamam mı? Yani çünkü sıkılmaya vaktim yok. Ona zaman ayıramam. Yapacak birçok şeyim var falan. Bunlara baktığımda hatta bazen bana şey gözüküyor. Veba aşısı da veba diyorum. Salgın işlerimi daha iyi yapabildiğim için biraz iyi gibi geldi falan diyorum. Hatta bir yerde kitabın kendisi de söylüyor. Veba diyor ona iyi gelmişti falan filan diyor falan böyle.
Hı
Hani böyle
hı.
bir noktada nasıl yani sıkılabilirsin? Çünkü hiçbir zaman kendinle baş başa kalmamışsın. Yani ve şunu düşün Şeyma, biz hani bizim yaşlarımız işte 30'lara falan yaklaştık. Muhtemelen ailelerimiz falan da böyle bu kadar büyük çaplı bir evrensel bir olayı da yaşamamışlardır. İnsanlık olarak yani atıyorum 100 yıl diyelim, son 100 yılda böyle bir şey yaşanmadı. Bu
Evet.
kadar büyük bir şey yaşanmadı. Muhtemelen bu insanların birçoğu ilk kez kendileriyle bu kadar baş başa kalıyorlar.
Evet.
Ve bu çok saçma bir noktaya varabiliyor. Çünkü insanlar hiçbir zaman bu bir başına kalma meselesini tecrübe etmemişlerdi. O yüzden çok böyle absürt, işte bambaşka bir dünya varmış falan tarzında söylemler ortaya çıkabiliyor.
Evet, yani olması gereken dünya bu aslında. Niye itiraz ediyoruz?
Evet.
Yani bu konuda söyleyecek çok şeyim var ama bunu diğer bölümlere
Evet.
saklayacağım. Çünkü gerçekten üzerine ayrıca konuşulacak bir şey bu. Sıkılan özne. Haneke de hep bundan bahseder. Bakayım benim söyleyecek başka bir şeyim var mıydı?
Ben de şöyle bakıyorum. Altını çizdiğim ve not aldığım yerler var mı diye.
Aslında var ama hatırlayamıyorum. Bunu başka bir podcast'te yine konuşacak mıydık? Yani bu hastalığın verdiği çok kritik bir şey var insana. Mesela ben bunu deneyimledim.
Tam orada kemikte fayda var.
Annem, babam ve kardeşim korona işte olduklarında, korona olmak ne demekse, işte çok aslında çok ağır bir şeydi. Çünkü benim babam tıp doktoru. Zaten sanki bir gün bir şekilde eve getirecekmiş gibi düşünüyorduk ama bunu yaşamaları çok çok farklı bir durumdu. Babama hemşiresinden bulaşıyor. Sağlık ocaklarında her doktorun hemşiresi olur. Ondan geçiyor ve fark etmiyorlar çünkü klasik bir soğuk algınlığı gibi. Ama ben bu dönemde şunu anladım. Soğuk algınlığı gibi diye bir şey yok. Yani ne olursa olsun o doktora gidilip bunu teyit etmek gerek. Çünkü benim babam doktor olmasına rağmen korona olduğunu net olarak anlayamadı ki yaptırdığı iki test negatif çıktı. Bunun altını çiziyorum. Ve normalde doktor olmasına, hani doktor olduğu için direkt tomografiye sokmaları gerekirken sadece işte bu ağızdan burundan bir şeyler alıyorlar ya. O testten yapılıyor ve ikisinde de negatif çıkıyor. Bunlar da zaman içerisinde yapılıyor bu arada. Annemin durumu ağırlaştıkça babam tekrar test yaptırıyor ki negatif çıkıyor. Fakat annemi evde müdahale etti babam. Son evrede annem nefessiz kaldığı için hastaneye kaldırıldı. Ve inan orada yaşananları yani ben de net olarak anlayamam ama çok yıkıcı aslında hem tedavi süreci hem de orada onun yalnız başına yaşıyor olması ve gerçekten bu hastalığı atlatan insanlarda da psikolojik bazı şeyler ortaya çıkabilir.
Ya
Çünkü
zaten
annemde var
çok
mesela.
ya şöyle bir şey yani biz nasıl bir şeyle karşı karşıyayız ki kendi annemizin, kendi babamızın dahi belki cenazesine gidemiyoruz. Yani
Evet.
bu yaşanmış bir şey değil. Yani biz bunu yaşamadık. Biz bunu işte en fazla bu tarz kurgu olduğunu düşündüğümüz ya da işte tarihte yaşanmıştır ama bunu anlatan bir takım belgesellerden kitaplardan falan okuduk. Yani yaşamadık yani. Şimdi aslında kitabın da anlattığı ve bizim bu dönemde de yaşadığımız hikayenin bir kısmı da budur, şudur. Bize konulan bir sınır var. Ve bu sınır aslında bize bir esaret yüklüyor. Yani her ne kadar bizler işte ben ne kadar canım sıkılmıyor falan desem de aslında günün sonunda bizler bir esaret altındayız. Ama öyle ama böyle. Yani ve bu esaret işte tıpkı kitaptaki işte doktorun eşine karşı olan özlemi ve ona karşı onun yetişine karşı bir şey yapamaması meselesi falan gibi meseleleri anımsarsak bu öyle bir esaret ki uzaklık koyuyor. Yanına yaklaştırmıyor. Belki işte kendi canın sevdiğin insanın canından daha kıymetliymişçesine bir görüntü çizmene sebep oluyor. Çünkü niye mesela hani şunu niye biz düşünmüyoruz? İşte baban öldü, cenazesine gidemedin. Niye? Virüs bana da geçer diye. Ya şimdi o zaman buna şunu diyorsun. Tamam, birisi baban öldü ama hani benim canım benim de canım kıymetli. Ben niye öleyim? Tamam. Hani bu rasyonel bir şey gözüküyor şüphesiz. Ama biz hangi ara bu noktaya geldik? Yani hangi ara bu kadar hızlı bu noktaya gelebildik? Elbette bir takım insanlarda hani bu abartılı gibi gözükebilir. Tabii ki o öldü. Sen yaşaman lazım. Hani derler ya, senin başın sağ olsun falan derler hani. Öldüğünde senin başın sağ olsun. Hani o öldü ama
Evet.
falan, senin başın sağ olsun denir. Ama bu esaretse sanki alışmışız. Sanki hep böylesi bir esaretin içerisindeymiş. İçerisinde çok rahat bu atmosfere alışabildik ve uzakta ve sınırlar içerisinde kapatılmış olmanın getirdiği bu büyük sorunu biz hala aslında pek yaşamış değiliz. Dediğin gibi koronavirüs sonrasında yaşayacağızdır. Yer yer aslında bu esaret meselesine kitapta denk geliyor. Hatta belki çok ana temel olan bir tanesi bu esarettir. Hep bir kapatılmışlık hali.
Evet.
Hep bir kendine sınır çizme, kendine kırmızı noktalar belirleme hali. Bir şey yapmak isterken hep yapamama hali. Hep bize bunu gösteriyor. Sevdiğinden ayrı düşmek meselesi. Hatta bu mesela şeydi yani bir yerde şimdi notumu almışım. Burada mesela kitapta diyor ki veba değer yargılarını ortadan kaldırmıştı. Bu da kimsenin giysilerin ya da satın alınan giyeceklerin kalitesiyle ilgilenmemesine anlaşılıyordu.
Evet.
Son olarak sevdiğinden ayrı düşmüş kişilerin başlangıçta kendilerini koruyan o tuhaf ayrıcalıkları artık yoktu denilebilir. Aşka özgü bencillik ve bundan sağladıkları yarar ellerinden gitmişti. Yani şey düşün yani hani bu işte bir insanı seviyorsun. İşte bunun getirdiği bir takım tuhaf ayrıcalıklar var mesela. Tamam mı? Yani bir insan seni seviyordur. O insan karşısında bir kozun vardır. Tamam mı?
Evet.
Senin aslında her hamle burada bir kozdur o insana karşı. O koz aynı zamanda bir ayrıcalık olarak gözükebilir. Şimdi bütün bu değer yargıları bir anda ortadan kalktığında o ayrıcalık dediği şeyler de aslında ortadan kalkıyor. Yani aynı evde yaşıyorsan eşinle dostunla o koronavirüsü onu diğer odaya atıyorsun, sen diğer odada yaşıyorsun. Sosyal mesafe ediyorsun.
Evet.
Ve hani oradaki o bencillik ya da o ayrıcalıklar bir anda ortadan kalkıp bu bencillik zirve yapmaya başlıyor falan. Ya bu kadar mesela o zaman şunu söylüyorsun. Değer yargısı dediğin şeyler ki kolay kolay oturan şeyler değil malum. Hani binlerce yıllık insanlık birikimiyle birçok şey bu noktaya getiriyor değer yargısı dediğimiz şeyi. O binlerce yılda inşa edilmiş değer yargısı dediğimiz hikaye çok ne olduğunu bilmediğin minicik bir virüsle alt üst olabiliyor. O zaman diyorsun ki bu değer yargısı dediğin şey hakikaten bu kadar da şey değilmiş yani. Çok öyle öpüp başına koyacağın, çok büyüteceğin bir şey değilmiş diyorsun aslında. Bu kadar ufacık bir şeyde sarsılabilen bir şeyse. Burası da aslında bence ilginç olan bir tanesi. Değerleri bu kadar net kırılabilir miydi yani? Bu kadar hızlı kırılabilir miydi?
Tabii ki insan özünde bencil bir varlık. O yüzden buna yatkın da. Ama aynı şekilde başka artık buna değer yargısı diyelim. Evet, o başka şekilde de ortaya çıkabiliyor. Nasıl? Ben annemin yanına gidemedim. Tamam, yani yine yasak vardı ama gitsem beni hastaneye almayacaklardı. Hadi diyelim aldılar. Peki ben döndüğümde ya da beni oraya işte Hasan götürecek mesela. Peki ben ona da bulaştırırsam, yani önceliklerin sıralaması değişiyor. Bir şeylerin yerine, yani daha fazla şey düşünebiliyorsun. Ya da karşı taraftan o yalnızlığı çekerken, onları yaşarken annemin hayır hani gelemezsin demesi gibi. Çünkü o da artık başka birini düşünüyor. Yani aynı zamanda ortadan kalkarken bazı şeyler de yer değiştirebiliyor. Çok çok garip bir dönem ama şöyle bir cümle vardı kitapta. Bu gerçekten taktiğe yerine oturuyor yani tam bizim için. Şöyleydi. Sanırım sayfa 119. Evet. Ah keşke bir deprem olsaydı. Tam bir sarsıntı ve bu iş biterdi. Ölüler diriler sayılır ve oyun biterdi. Ama şu domuz hastalık. Hastalığa yakalanmamış olanlar bile onu içlerinde taşıyorlar. Yani yaşadığımız şey sanırım bu.
Hastalığa yakalamamış olanlar bile aslında onu içinde taşıyorlar. Yani
Evet.
insanın doğal şeyinde bu var.
Bir korku olarak olsun, tedirginlik olarak olsun, bir gerçeklik olarak olsun, bir şekilde onu taşıyoruz yani. Çok garip.
Evet. Gündelik hayata ilişkin birçok mesele aslında görebiliyoruz. Daha fazla belki uzatmaya gerek yok. İşte diyelim ki ölülerin nasıl gömülmesi meselesi. Bu mesela dünyada da çok tartışılmaya başlandı belli noktalarda. Hatırlarsan kitapta da falan da mesela işte başlangıçta mesela titiz bir şekilde işte diyelim ki bir ambulansa 5 tane ölü falan verilip kadınlar ve erkekler için hazırlanmış ayrı ayrı mezarlara konulması gerekiyordu. Bu şekilde yapılıyordu. Ama artık ne oldu? Belli bir süre sonra bunlar artık çok fazla artmaya başladığında ölü gömme merasimlerini geceye almaya karar verdiler. İşte ambulansların içerisine 5 tane değil belki o 25 tane sıkıştırdılar. Ve alelacele birçok ölüyü üst üste kadın veya erkek fark etmeksizin gömmeye başladılar. Dünyada da aslında birçok toplu mezar kazıldığını biliyoruz. Farklı ülkelerden farklı haberler geliyor. İşte hatta daha ötesi vebadan ölenlerin yakılması meselesi. İşte tabutlar yetmiyor falan.
Evet.
İşte burada da var mesela. Bizler de her akşam yaşıyoruz işte. Akşam ya da yatsı namazından sonra falan camilerin minarelerinden dualar falan okunuyor. Benzer hikayeler kitapta da falan var. Böyle gündelik hayata ilişkin de birçok husus var. Yani ilginç ya. Yani şeye gelirsek programın başında söylemiştim. Hani keşke birileri şu kitabı okuyup da bak, bir sonraki aşamada şu olacak falan deyip ona göre ihtiyatlı davransa ve bir şeyleri önden ayarlamaya falan çalışsa diye ama herhalde insan çok kez ders almayan bir şey. Ders almayan bir yaratık. Ya da aldığı dersler işte ancak gününü kurtarabiliyor ya da en fazla dününü kurtarabiliyor. Gününü bile değil.
Evet.
Apokrif Podcast'in 30. bölümünde biz koronavirüs eve dönüş başlığıyla bir podcast yapmıştık ve 2020'nin başında bütün dünyanın başına bela olmuş COVID-19 diye bilinen koronavirüs üzerine konuşmaya başlamıştık. 18 Mart'ta, bugün 28 Nisan, yeni sezonun ilk bölümünde Camus'un Veba adlı bugünü anlattığını düşündüğümüz bir kitabı üzerine konuştuk. Bu sezonda şunu da belki söyleyebiliriz. Apokrif Podcast'in 4. sezonunda ağırlıklı olarak koronavirüs salgını ve bunun etrafındaki temel bazı hikayeler, bazı meseleler üzerinden bir takım meselelere temas etmeyi düşünüyoruz.
Evet.
Çünkü böylesi bir mesele çok sık yaşanan bir şey değil. Hayatlarımız buna göre biçimleniyor ve bu kimlerine göre İkinci Dünya Savaşı, kimlerine göre işte ne bileyim bir farklı bir ekonomik kriz, bunlar falan hikaye, bambaşka bir şey yaşıyoruz. Bu yeni yüzyılın insanların yaşamış olduğu çok apayrı bir şey ve bir süre bu mesele ve etrafındaki hikayeler gündemimizde olacak diyebiliriz sanırım.
Evet.
O zaman Şeyma, ekleyeceğim bir şey yoksa bir sonraki programda görüşmek üzere.
Ben kitabın çok şey bir cümlesiyle belki de dinleyenlerin de duygularına şey olacak bir cümleyle bitirmek istiyorum. Şöyle diyordu. Geleceği olmayan bir sabır ve inatçı bir bekleyiş. Şu an herhalde bir süre daha bunu yaşayacağız.
Geleceği olmayan bir
Sabır ve
sabır,
inatçı bir
inatçı bir bekleyiş. Teşekkürler Şeyma.
bekleyiş. Ben teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere, hoşça kal.
Hoşça kal.